Ayrım 13, sayfa 123. Andrea'nın bu tutumu ile ilgili çok tipik bir olay geçti. Bir hafta bekledikten sonra ihtiyar M için çamaşırhanede 3 dakika kalma onayı çıkmıştı. Fakat Andrea onay kağıdını cebinde unutmuş, ancak bir kuşluk vakti bir Alman eriyle beraber 4 kişi almak için geldiğinde hatırlamıştı. 4 kişinin adını bir listeden okumuştu. Demek kampın öbür koğuşlarından ötekileri almışlar. O gün kurşuna dizileceklerin listesini bu 4 kişiyle tamamlıyorlardı. Bunların arasında ihtiyar M de vardı. Senin için de bir onayın var çamaşırhane için, ama artık boş ver. Neye yarar ki ha? İhtiyar Andrea'ya öyle bir bakış baktı ki boğazlanan bir koyunun ifadesi vardı yüzünde. Gözlerinin içinde bir şikayet ışığı pırıldıyor, kurumuş tükrüğünü yutmaya çalışıyordu ihtiyar. Konuşmuyordu. Ama Andrea'nın önünden geçerken yüzüne tükürdü, sonra bize dönerek "İçinizde hayatta kalan olursa," dedi, "şunu unutmayın ki bir herif bir kuburda boğulmak suretiyle idama mahkum edilmelidir." Oracıkta gözlerimizin önünde ihtiyarı yere yatırıp insafsızca dövdüler. Dar ağacına canlı gidebildiğini hiç sanmam. Koğuş öylesine yüklü ki yatarken bir yandan öbür yanımıza dönmek bile güç. Yatak diye serdiğimiz paçavralar bütün gün olduğu gibi serili kalıyor. Bu yataklara uzanıp hareketsiz, sessiz, gözlerini tavana dikip bütün gün beklemek zorundasın. Neyi beklemek? Elbette özgürlükten başka her şeyi. Bir değişiklik olmasından gayri her şeyi. Konuşmasını unutup unutmadığını bile kestiremezsin burada kolay kolay. Zaten konuşulacak bir şeyin de yoktur. Her şeyini söylemiş, tüketmiş durumdasın. Yanındakiler, hatta daha da ötedekiler seni dinlemekten bıkmış, usanmışlar. Tiksinti duymaktadırlar. Sen de onlara karşı aynı şeyi duymaktasın. Burada ilgi çekebilmen için en azından bir yarımın olmak gerek. Ancak o zaman belki de sözünü dinleyecek biri çıkabilir. Burada ilgi çekecek olanlardan biri de kapıyı açıp dikilen, elinde mukadderatını tayin edecek listeyi tutan SS eri olabilir. Bütün öbür şeyler, hayaller, arzular, korkular, hisler hep donmuş ölmüştür. Anılarının bir köşeciğine lüzumsuz eşyalar gibi itilip bırakılıvermişlerdir. Yaşını başını almış birinin çocukluğunda kırıp döktüğü oyuncak parçalarıyla birden karşılaşması gibi bir şeydir bu. Tahta kuruları, bit, karıncalar ve sinekler insanın sinirlerini gevşetmek için yarışa girmişlerdir. Zaman zaman insanı öylesine bir umutsuzluk alır ki bar bar bağırasın gelir. Ama bunun hiçbir faydası olamayacağını hemen kavrarsın. Sağa sola dönersin, ellerinin sinirleri acıyordur. Şakaklarını çekiçle dövüyorlar sanki. Kalbin sinirden bir ağla örülmüş gibi büzülmekte ve acımakta. Gelişi güzel, düzensiz çarpmakta. Alnın ateşler içinde. Tırnaklarımı gözlerime gömüversem diye geçer aklından. Sonra o zaman yine burada, ama bu sefer de kör olarak beklemek zorunda olursun. O kadar. Böyle bir hareketin bile beklenen değişikliği getiremeyeceği muhakkak. Ah, bir damla su, bir damlacık su. Şöyle dudaklarımın, dilimin ucu için. Dudaklarını yalarsın, ağzındaki tükrük yoğunlaşmış, hemen hemen kas katı olmuş, katran tadında. Suyun anısı ile gözlerin yaşarmıştır. İster misin oturup ağlayıvereyim? Komik olur doğrusu. Yanı başında yatan arkadaşın müthiş sinirli. Bir tekme attıktan sonra sert sert bakıyor sana. Sebep sormadan sen de aynı şeyi yapıyorsun ona. Lüzum da yok zaten sebep sormaya. Sözlü açıklamalar, anlaşmalar, aptalca şeyler burası için. Sonra gözler zaten her şeyi söylüyor. Karşı köşede iki kişi birbirine girmiş, birbirlerinin kulaklarını çekiştiriyor, ellerini ısırıyor, tekmeleşiyorlar. Bütün bu iş hiç sessiz oluyor. Bir ara yoruluyorlar, bitkin düşüyorlar, üstlerindeki giysiler terden sırılsıklam derilerine yapışmış. Bu durumda yerde daha fazla yatmaları mümkün değil. Ayağa kalkıyorlar, sırtlarını duvara dayayıp öylece boşluğa bakıyorlar, gelişi güzel. Geceleri çoğumuz baş dönmesi kabuslar geçiriyoruz. İnleyenler, böğürenler, imdat isteyenler oluyor. Kimse tınmıyor bu hallere, kimse tutup dürtmüyor bile bunları. Hiç olmazsa yan değiştirmelerine yardım etmiyor. Lüzumu da yok zaten, uyanık olmak daha kötü. İşte böyle olunca ne diye böyle anırıyorlar bu adamlar. Keşke sen de onların yerinde olsan, uyusan da uykunda ilmeğin boğazına geçtiğini görsen, bambaşka bir şey olurdu bu. Olur olmaz terslikler, musibetler hep böyle saatlerde gelir insanın başına. Şeytanın biri işini bir an önce bitirivermek için yapıyor, böyle bile bile. İşte şimdi, şu an karavana kazanını çıkarıyorlar mutfaktan. Andrea da orada. Gidip tuz sandığından avuç avuç tuz alıyor. Kazanın içine boca ediyor. Yemek bize gelene kadar zehir gibi olmalı. Bu da Andrea'nın tadil ettiği tüzükte yazılı. Tekme yumruk kapıyı gümbürtetesi, yaygarayı basıp kıyameti koparası geliyor insanın. Bütün cellatları başına toplayası. Toplansınlar da onlar seni dövdükleri sürece açık kalan kapıdan biraz temiz hava girsin içeri. Hiç de fena fikir değil. Ama bu işi de erteliyorsun habire, nedenini de bilmiyorsun. Bu aralık şayet yanında yatan uykuya dalmışsa punduna getirip mutlaka onu uyandırıyorsun. İğrenme, kin ve kıskançlık duyguları içinde. Hani o senin bildiğin insan? Ha ha ha, insan ha, mayası. Sahi insanoğlu nedir aslında? İyi midir, kötü müdür? Bu soruyla birlikte kendi içinde yaşayan ve tıpkı tıpkısına Andrea'ya benzeyen kızıl bir zebani koyuvermiştir kahkahalarını. Açık ağzındaki yemyeşil dişlerini bağırsaklarına gömdüğünü hissediyorsun bu zebaninin. Mutfaktaki arkadaşlarını aklına getiriyorsun. Biliyorsun ki tecrit kazanına hiç tuz koymazlar. Andrea'nın huyunu bildiklerinden yaparlar bunu. Ah çocuklara, ah bre çocuklar diye mırıldanıyorsun kendi kendine. Bu içinden gelebilecek en munis haykırış bir okşayış bu. Bu haykırışın geldiği yerin daha da derinliklerinde ruhun baygın yatmaktadır. Burada ruhun baygın, yüreğin yaralı, kafan bulanık ve bütün duyuların aç canavarlar misalidir. Şimdi şu yanı başında uyuyan arkadaş iyi bir insan mı yoksa lanetlemenin biri mi? Senin uyuyamadığın bir saatte uyuyan ve uyumaması için elinden geleni yaptığın şu adam iyi mi kötü mü? Şimdi cebinin bir köşesinde bir yarımcık buluverseydin ne yapardın acaba? Ya da bir matranın dibinde bir yudumcuk su. Kapı çalınıverse asılmak için kimi götürmelerini isterdin? Arkadaşını mı kendini mi? Yanı başında uyuyanı mı yoksa seni mi? Seni sefil seni. Kötü bir insan oluşun seni hiç ilgilendirmiyor görüyorsun işte. Vay anam vay. Ne fikirler ne fikirler. Vay anam vay, ne yalanlar ne yalanlar, ne mürayilikler. Kimsin sen? Kimsin ki sen? Şimdi sana bir yarım versem, sigaranın binde birini versem, hemen içli, içtenlikli, iyi bir kişi olmaya hazırsın. Nah işte, şu sigaralar gibi, yaldızlı kağıda dürülü bir gübre yığını. Hani senin değerin? Hani senin o ihtişamın, o parlaklığın, nerede o senin ruhi meziyetlerin? Şimdi şu an benim taht kurup oturduğum ve senin de derinliklerine nüfuz ettiğini sandığın ruhunun o üstünlükleri, senin bütün hazinelerini, bütün o yıllar, yüzyıllar boyunca titiz bir koleksiyoncu gibi biriktirdiğin o yaldızlı kağıtlarını, o meziyetlerini bir yarım karşılığında satın alabiliyorum işte şu an. Ha, ha, ha. Kendini unutup güzel olduğunu sandın, öyle mi? Yüzlerce kuşak ötelerdeki dedelerinde bambaşka olduğunu, benim yani kendi gerçek efendinin ve sahibinin elinden kurtulup sıvıştığını sandı öyle mi? Ha öyle mi? Gece yarısı olalı epey var. Çevremde aynı zebaninin işkence ettiği insanlar yatıyor. Uyuyorlarsa onları rüyalarında bile yakalayıp işkencesine devam ediyor kara şeytan. Tanrım ne zaman öleceğim? Ne zaman gelip beni de götürecekler? Yaşamak istemiyorum artık. Yaşamak değil bu, istemiyorum. Bu haykırışı duyduğun zaman gözlerin yaş dolmuştur. Yüreğin hızlı hızlı çarpmakta, acıların sel gibi taşmış, sana işkence eden o kara şeytanı boğmaya çalışmaktadır. Benliğinin karanlıklarında beliren ışıklı ince bir çizgidir bu. Bu umuttur. Çok uzaklardan, gizlendiği o derinliklerden sana bu teselli şimşeğini çaktıran umut. İşte o zaman şu karşında gördüğünün bir insan olmadığını anlıyorsun. O bir insan değil, bir insan cesedi. Birbirlerini yiyen, birbirlerine giren leş başına üşüşmüş kurtlar. İnsanın iyi ya da kötü olduğunu dışarıda, açık alanlarda ancak görebilirsin. Ecinlilerle, iyi saatte olsunlarla, tepeden tırnağa silahlı olarak dövüştüğün zaman anlayabileceksin bunu. İhtiyaçlarla, eksikliklerle, yetersizliklerle savaştığında göreceksin gerçek insanı. Oysa burası bir mezarlık. Boşuna zahmet, hiç düşünme. Günün ilk saatlerinde daima Poyraz tarafından bir serinlik, bir esinti gelir koğuşumuza. Sabah saat 4'e kadar sürer bu esinti. Uyanık olan rehineye ne mutlu. Esinti demir parmaklıklı pencerelerden girer. Aşağı doğru süzülür, yatak dediğimiz paçavraların arasına, saçlarımızın arasına siner. Ne sesler, ne Andrea, ne de başka bir şey umurundadır bu esintinin. Bu esinti salt bizler için gelir. Gece yaraları bizleri okşamak için gelir. Susuzluğumuzu gidermek, bizi dışarıda bekleyenlerin bulunduğunu, bizim için kalplerinin çarptığını söylemek için gelir bu esinti. Bizi inandırmak için neler de neler getirmez ki bu esinti. anılarını kurcalar, dürtükler ve de fırlar da bu anıların dünyanın en güzel bucaklarına doğru, düzlüklere, ferahlıklara doğru kanat açıp giderler. Esinti başladı. Bunu hani o demin beni tekmeleyen sert sert bakan yanımdaki arkadaş fısıldıyor. Öyle diyorum usulcacık. Şu cehennemlik vücutlara ninni söylemeye başlayan serin sessizliği bozmamaya çalışarak. Arkadaş devam ediyor. Biliyor musun? Bu gece şimdi aklıma geldi. Üstümü ararlarken ceketimin mendil cebini karıştırmadıklarını, unuttuklarını. Ben bu cebe hep sigara koyarım. Ama şimdi bakıp arayacak halim yok. Biliyorsun ellerim daha tutmuyor. İstersen ben bakayım. İyi olur ya. Hiç acele etmiyorum. Yavaş yavaş. Çok ağır hareket ediyorum bu sigara arama işinde. Gönlümde kanat çırpmaya başlayan umut bana sonsuz bir zevk veriyor. Aynı hissi arkadaş da duymuş olacak ki hiç acele etmeden yavaş yavaş aramamı söylüyor. Belki sigara yırtılır da dağılır, dökülür, boşalır diye. Bulunursa tabii. Var mı bir şeyler? Karşılık vermiyorum umudunu yitirmesin diye. Ha, ne demiştim ona? Umudunu yitirmesin, kalmasın onsuz, öyle mi? Olamaz, bu olamaz. İyi bir insan bu adam. Ama ne çare ki cebinin dibi delik. Cep delik, astar da baştan aşağı yırtık, diyorum. Devam et aşağı doğru, dibe kadar git. Sesi çok telli, görünme bir sazın telleri gibi titriyor heyecandan. Hazine, gerçek bir hazine, bacanak. Sabırsızlıkla ceketini çekiştiriyor ama ellerine kumanda edemiyor. Tekrar bana veriyor. Yırt şu astarı, çek gitsin aşağı doğru. Acele etme, diyorum. Ceket daha yepyeni, ileride lazım olur sana. Buradan çıplak ceketsiz mi çıkacaksın? Yüzüme bakıyor, karanlıkta gözlerinin parladığını görüyorum. Elimi okşuyor. Bu hareketiyle yaptığım hizmetten, söylediğim iyi sözlerden dolayı bana teşekkür ediyor. Tam 5 bütün sigara çıktı ceketten. Yat, diyor. Yatıp ağızlıklarımızı çıkarıyoruz, sigaraları ateşliyoruz. Karşı karşıya uzandık. Susmanın mümkünü yok. Alçak sesle iler tutar tarafı olmayan gevezelikler ediyoruz ve her şeyin iyi gideceğine inandırıyoruz kendimizi. Ölünceye kadar arkadaş olmayı kararlaştırıyoruz. Korkunç geceler, korkular, fırtınalar, boralar, yalnızlıklar ve insan özünün niteliği bakımından olan kuşku ve ikircikler istemişti bu dostluğun kurulmasını bizden. Buradan kurtulursak yaşamanın değerini bileceğiz artık. Hem yaşamak öyle güzel, öyle uludur ki ıvır zıvır işler için, incir çekirdeği doldurmayan şeyler için bir saniyeciğini bile harcamak akıl harcı değildir. Aptal insanlarla hiçbir zaman arkadaşlık etmeyeceğim, diyor yeni dostum. Neden edecekmişim? Ya bu insanların sana ihtiyaçları olursa? Bak o zaman düşünülür ama hiçbir zaman kendimi kedere kasvete terk etmeyeceğim. Hiçbir şeye üzülmeyeceğim. Ne iş yapardın sen, mesleğin neydi? İlahiyat mezunuyum. Ya sen? Hayaller kurardım. Hayal mi? Evet, hayaller kurardım. Sonra oturup yazardım bunları. İyi bir iş olmalı. Ama geçindirmez ki insanı. Ha, ben ilahiyat öğretmeniyim. Din bilgisi öğretmeni. Memnun muydun işinden? Değildim arkadaşım. İnsanlar çok kalın kafalı oluyorlar. Mesleğini seçtiğinden pişman mısın yoksa? Buradan kurtulunca çerçilik etmeye kararlıyım. Bir eşek satın alacağım. 2 dolap yükleyeceğim sırtına. Dolduracağım iş borta mallarını. Köy köy dolaşacağım. Memleketi. Zavallı arkadaşım. Ömrünün en iyi yılları, gençliği öyle yalan dolanlarla geçmişti ki. Ama bir çerçinin hareketli hayatını, özgürlüğünü, sade yaşayışını tatmak için henüz vakti var. Bereket versin. Bir gezginci olmak için daha genç sayılır. Yaşı 35-40 arasında ama en az 60'ında gösteriyor. İçtiğimiz sigaralar başımızı döndürmüş olacak. Tatlı bir gevşeme yayılıyor vücudumuza. Sinirlerimiz gevşemiş, bu pelteleşmiş yatan gövdelere birisi yaklaşmaya çalışıyor sanki usulca. Bu birisi sen göz kapaklarını kıpırdattığın zaman çekiliyor, gizleniyor. Sonra kımıldanıp aldırmazlıktan geliyorsun. Gep gevşek koyuveriyorsun kendini. Nefesin seyrekleşiyor. Anılarının derinliklerinde yatan ve bir zamanlar daha baba evindeyken senin olan al bir atın hareketlerini izlemeye koyuluyorsun. Al at kişniyor ve yavaş yavaş yaklaşıyor sana doğru. Yeni arkadaşım çerçeği dürtüyorum. Niçin eşek yerine bir at tercih etmediğini soruyorum kendisine. Ata lüzum yok. At hızlı gider de ondan, diyor. Oysa o yeryüzünü adım adım dolaşmak sevdasında. Tüm yeryüzünü. Dostluğumuzun şerefine bu atı kabul etmesini rica ediyorum kendisinden. Atımın iyi ellerde olduğunu bilmek isterim. Bütün huylarını anlatırım ona. Dilediği gibi kolayca sürebilir alatı. Kabul ediyor ve tam bir anlaşma oluyor aramızda bu bakımdan. Derken birdenbire 15 no'nun avlusunda nal sesleri duyup şaşırıyorum. Bak hele diyorum kendi kendime. Arzular insanı nasıl bir hayal alemine sürüklüyor. Ama hiç de bir hayal aleminde değilim şu an. Avluya bir atlı gelmiş. Andrea'nın sesini bile duyuyorum. Kuyruk sallıyor atlıya, çırpınıyor. Ona hizmet etmek için. Böyle karşılıyor Andrea atlıyı. Duydun mu diye soruyorum dostuma. Duyuyorum. Koy bir şeyler de bak şu pencereden bakalım neler oluyor. İki valiz müsveddesini üst üste koyup yükseliyorum pencereye. Ortalık henüz karanlık. Avlunun emniyet ampulü yanıyor. Bir an ışık yüzüne vuruyor atlının. Genç bir adam da onu uğurluyor. Tıpkı tıpkısına dostum. İlahiyatçıya benziyor. Gidiyor işte diyorum içimden. Gördün mü insanlığı? Daha at demeden kapmış dizginleri elimden gidiyor işte. Allah'a ısmarladık bile demeden. Uyudun mu? Yoo. Evet. Belki uyumuşumdur. Bir şey mi istiyorsun? Bir yarım daha yaksak mı dersin? Haberin ola arkadaş. Topla eşyalarını, yarın sabah yolcusun. Delirdin mi sen? Al bakalım şu sigarayı. Yolcusun diyorum sana. Seni buradan 15'in avlusundan bir at üstünde giderken gördüm. Yapma be Allah'ın kulu. Nasıl gördün söyle. Hepsini, ne gördüysen hepsini anlat bana. Önce ne oldu? Yaklaş yanıma. Rüyamı anlatıyorum kendisine. Bak hele diyor hayran hayran. Rüyaya bak sen. Kalkıp pencereden yıldızları seyretmeye çalışıyor. Sabahın 3'ü olacak aşağı yukarı. Sabah rüyası mide fesadından olamaz. Biraz daha tafsilat istiyor benden. Bir iki kere de fikrimi soruyor, sonra susuyor. Hayal kurabilmek için gerekenleri elde etmişti şimdi. Kendi içine kapanıyor. Kapısını da iyice mandalıyor, hayallerine dalıyor. Beni düşündüğü yok artık. 15 no'da birkaç gün kalmak bu derece bencil olmamıza yetip de artmıştı bile. Evet, beni cezalandırıp buraya soktuklarını söylemeyi unutmuştum baştan. Nedenini bilmiyorum bu cezanın. Bir aralık kapının gümbürdediğini duyuyoruz. Anahtar şıkırtıları. Şıkırdıyor anahtarlar, gevezelik ediyor. Halimizde alay ediyor bu anahtarlar. İçlerinden biri anahtar deliğine girip dönüyor, ısırıyor demiri. Bir ses kusuyor barbarca kulaklarımıza doğru. Uyanın cehennemlikler diyor bu ses bize. Hazırlanın, kara bir haber getiriyorum size. Bir saniye içinde bütün koğuş ayağa fırlıyor. Işığı yakıyoruz. 50-60 çift göz heyecanla anahtar deliğine dikiliyor. Rehinelerin çıplak göğüslerinin inip kalktığını, düzensiz bir körük gibi nefes almayı unutmuşçasına bu göğüslerin kabarıp indiğini görüyorum. Bir şeye dikkat ediyorum ve çok ilgileniyorum. Şimdi bu adamlar kadın gibi nefes alıyor, göğüsten. Erkekler karından nefes alırlar. Ancak heyecanlı, korkulu zamanlarda, terör zamanlarında bunun tersi olur. Buyurun, şu an koskoca adamlar habire göğüslerini şişiriyorlar nefes alırken. Hem de acaba bizi bir gören olursa ayıplamaz mı diye düşünmeden. Anahtarın delikteki dönüşleri duruyor. Koridorda ağır uykulu adımlar duyuluyor. Anahtarlar şimdi sakin. Barışçıl şıkırdıyorlar. Anahtar deliğine eğiliyorum. Demin Andrea gelmişti kapıya. Şimdi koridorun dibindeki sandalyesine doğru gidiyor, esniyor, bir iki yanağını ovuşturuyor. Bütün gövdesiyle çöküyor sandalyeye kayıtsız. Önemli bir şey değilmiş meğer. Normal, tedirgin etme saldırılarından birini daha yapmıştı Andrea demin. Bu gece terörü usulü sık sık tekrarlanır. Bunun amacı seni ani olarak uyandırmak. Kalbine bir yığın endişeler, korkular sokmak. Korku hançerini kalbine biraz daha yaklaştırmak. İnsan duygularını bir kimyager inceliğiyle tahlil etmişler, dayanma gücünü ölçmüşler. Seni paralize etmek, tek başına bir köşeye sıkıştırıp yok etmek, eritmek için gerekli mahalli unsurları tespit etmişler bu canavarlar. Kabusların, korkulu rüyaların, uykusuzluğun sonucu olan bu sinirlilik hali devam ederken yapılan bu gece baskınlarının da amacı bu zaten. Azar azar yedire yedire sindire sindire. Her an bir yanını dumura uğratıyorlar. Durmadan, aman vermeden, merhametsizce, hayasızca, tıpkı farelerin ağacın mukavemetini kemirmesi gibi yavaş yavaş sabırla insanı kemirip parça parça toz toz ediyorlar. Ama insan iradesini kırmak o kadar kolay olmuyor. Cepheden saldırı bir sonuç vermiyor. Bunu bildikleri için istenilen sonucu sinsice almak istiyorlar. Bu alanda Andrea kendi rolünü kusursuz oynuyor. No 15'te tam iklimini, tam ortamını bulmuş. Bu adam hiçbir zaman acı çekmemiştir. Şu an sandalyesine dayanmış, bacaklarını açmış, horluyor. Işık toparlak yüzüne düşmüş, yüzü kırışıksız. Öyle rahat, öyle hayatından memnun bir hali var ki. Hiçbir endişesi, hiçbir düşüncesi olamaz bu adamın. Hiçbir tehlike onu rahatsız edemez. Andrea bir Musevi. Musevi olduğu için tutup buraya getirmişler onu. Yunan uyruklu bir Yahudi. Bir Elen Musevisi. Öldürülmeyeceğini çok iyi biliyor. Polonya'ya gönderilmeyeceğini, burada ona ihtiyaçları olduğunu çok iyi biliyor. Görevini, ödevini fazlasıyla yerine getiriyor. Neden rahatsız olsun? Neden endişelensin? Neden yüzü kırışsın? Sonra kendisine verilen bu iş pek hoşuna gidiyor. İnsan kendi işinden memnunsa, iki kat yaşıyor demektir. Dolu dizgin yaşıyor demektir. Bilimsel bir sadist olabilmek de onun hayatının amacı. Yeni bir buluşu olmadan tek bir gün kaçırmaz. Eskilerinden daha korkunç, daha orijinal bir yenilik getirmeli mutlaka her gün işkence faslında.